Ayrım 17.
Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri Cilt 2 Sayfa 214-215. Türkiye'de ibadet özgürlüğüne saygıda hiçbir suretle kusur edilmemiş, halkımız ibadetlerini serbestçe yapmışlardır. Bu önlemlerin tek amacı şeriat düzenine dönüşü engellemekti. Güdülen amaç kurumların toplumsal ve siyasal yaşamın özgürlük düzenine kavuşması ve sanat, fikir, söz ve vicdan özgürlüklerinin kurulmasıydı. Sorun özgürlüğe kavuşmak sorunu olduğu zaman bir orta yol söz konusu olamaz. Bazı Türk aydınları ve yabancılar Atatürk devriminin ana sorunun çözümlenmesinde yani toplumun siyasal, toplumsal ve manevi özgürlüğü konusunda doğal olarak, özünün gereği olarak radikal davranmak zorunda olduğunu anlamamışlardır. Türk toplumunun geleceği, laik düşünceyi ülkenin toplumsal ve kültürel yaşamında egemen kılmaya bağlıdır. Profesör Doktor Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, sayfa 68-74. Bu konuda değerli araştırmacı Nur Serter, 1997 yılında yayımladığı Dinde Siyasal İslam Tekeli adlı kitabında şöyle diyor. Geçmişte din gücünün en önemli iki kaynağı ulema sınıfıyla tarikatlar olmuştu. Ancak Atatürk, 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitimi tek merkezde toplayarak dini eğitimi yasaklamış, din bilginlerini yetiştiren Süleymaniye Medresesi'ni İstanbul Üniversitesi bünyesinde oluşturulan İlahiyat Fakültesi'ne, daha sonra da İslami Araştırmalar Enstitüsü şekline dönüştürmüştü. Dini eğitimin diğer bir kolu olan Kur'an kursları ise devletin resmi bir organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmıştı. Böylece dini eğitim, devletin resmi ideolojisi tarafından kontrol altında tutulan bir özelliğe bürünmüştür. Dinin ikinci büyük güç kaynağını teşkil eden ve ulemanın yetişmesi açısından da önem taşıyan tarikatlarsa, 2 Eylül 1925'te türbe, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla önemli bir darbe yemişlerdir. Bu uygulamalar, İslam'ın siyasi veçhesini içeren dini eğitimi kontrolü alırken, ulema sınıfının oluşumunu uzunca bir süre engellemiş, bu konudaki faaliyetleri yer altına iterek etki alanını daraltmıştır. Türkiye'de din elitinin oluşumuyla ilgili ilk adımlar, çok partili yaşama geçişle birlikte başlamış ve özellikle 1. ve 2. MC hükümetleri döneminde hız kazanmıştır. Din elitinin oluşumu açısından büyük önem taşıyan İmam Hatip liselerinin sayılarında meydana gelen büyük artışlar, söz konusu kurumların mesleki eğitimden öte amaçlarla açılmakta olduğunu şüphe götürmez bir gerçek olarak ortaya koymaktadır. Bu okulların 1960 yılında sayıları 19 iken, bu sayı 1970'te 72'ye, 1980'de 374'e, 1990'da 384'e, 1995'te 560'a ve 1997'de 601'e ulaşmıştır. Okul sayılarındaki en büyük artışların MSP'nin koalisyon ortağı bulunduğu dönemlere denk gelmesi ise tesadüf olarak açıklanamaz. 1975-1976'da yani 1. MC iktidarında 144 İmam Hatip Lisesi, 2. MC'nin iktidarda olduğu 1977-1978 döneminde ise 86 İmam Hatip Lisesi eğitime başlamıştır. 1971-1994 arasında İmam Hatip okullarından mezun olan öğrenci sayısı 600 bin, liselerinden mezun olansa 300 bin dolayındadır. 1994 sonu itibarıyla mesleki teknik ortaokullarında okuyan toplam öğrencilerin %82.2'si, mesleki teknik orta öğrenimdekilerin ise %40'ı İmam Hatip okullarında eğitim görmektedir. Toplam orta öğretim içinde yaklaşık %10'luk bir paya ulaşan bu eğitim modeli, mesleki amaçlı olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. Zira söz konusu okullardan mezun olanların özellikle kamu yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler gibi devlet içinde örgütlenmeye yatkın alanlarda yüksek öğretime devam ettikleri YÖK istatistiklerinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle mesleki eğitim kisvesini kullanıp Tevhid-i Tedrisat yasasını delerek alternatif bir orta öğretim kurumu biçiminde faaliyet gösteren İmam Hatip liselerinin din elitinin oluşumunda önemli bir rol üstlendikleri son derece açıktır. Bunun daha somut bir kanıtı ise siyaset sahnesinde RP kanadında yer alan pek çok ünlü ismin Hasan Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz, Tayyip Erdoğan gibi İmam Hatip Lisesi mezunu olmalarıdır. Din elitinin diğer bir faaliyet alanı da son yıllarda sayıları giderek artan dini amaçlı vakıflar oluşturmaktadır. Vakıflar, din-siyaset ilişkileri bakımından uygun bir ortam yaratmanın yanı sıra, ilmi faaliyetleri ve yayınları ve yoksul kitlelere götürdükleri hizmetlerle de siyasal İslam'ın gücüne katkıda bulunmaktadır. Din elitinin oluşumunda ileride anlatılacak olan tarikatların ve özellikle de tarikat-siyaset ilişkisinin de pay sahibi olduğu inkar edilemez. Ancak din elitinin oluşumu kadar önemli olan bir diğer husus, bu kitlenin siyasal İslam hareketini oluşturmadaki faaliyetleridir. Seslerini geniş kitlelere duyurmakta kazandıkları başarının demokratikleşme süreciyle bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Ancak içinde yaşamakta olduğumuz dönemde yasalardaki yeni düzenlemeler, din eğitimi konusunda atılan adımlar ve tarikatların faaliyetlerine karşı siyasi partilerin tavrı, yeni bir dini elitin oluşumuna ve ortaya çıkışına elverişli bir ortam hazırlamıştır. Dinle ilgili tartışmaların en can alıcısı, dinin demokrasiyle bağdaştırılmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Demokrasi bir yönetim biçimidir. Yöneten ve yönetilen ilişkisinin halka verildiği ve yöneticinin değiştirilmesi yetkisinin halkta bulunduğu bu yönetim biçiminde, halkın iradesi en üstün irade olarak kabul edilmektedir. Halkın yöneticilerini seçme hakkı kadar önemli olan bir diğer husus, bu seçimde aralarında tercih yapabileceği çeşitli seçeneklere sahip bulunmasıdır. Seçeneklerin bulunmadığı bir sistemde salt seçme yetkisinin kullanılması fazla bir anlam ifade etmekten uzaktır. O halde çok partili siyasi sistemler demokrasi bakımından yadsınamaz bir zorunluluk olmaktadır. Yine demokrasi ancak bir hukuk devletinde yaşama geçirilebileceği için hukukun üstünlüğü ilkesi vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ancak hukukun vasıtaları olan yasalar zamana, koşullara, toplumun ihtiyaç ve gelişimine uygun olarak yenilenmeye ihtiyaç gösterirler. Hiçbir hukuk normu ebediyen kalıcı ve değişmez olarak yorumlanamaz. Toplumun gelişimine paralel olarak hukuk da kendini yenilemekte ve gelişimini sürdürmektedir. Demokrasi yalnızca seçme ve seçilme fonksiyonlarının icra edildiği bir yönetim biçimi değildir. Bireyin yaşamının hemen her aşamasında kendini belli eden, özgür düşünceyi, tartışmayı, sorgulamayı da beraberinde getiren bir yaşam tarzıdır. Diğer bir ifadeyle demokrasi bireyin her alandaki uygulamayı tartışma, sorgulama, eleştirme, alternatif yöntem üretme gibi aktif katılımını gerektiren bir yaşam biçimini de beraberinde getirmektedir. Bu katılım bireysel olabileceği gibi örgütlü de olabilmektedir. Bu ana ilkelerden hareketle siyasal sistem getiren hiçbir dinin demokratik bir toplumsal düzene izin vermesi mümkün görünmemektedir. Zira dinlerin özünü teşkil eden tanrısal vahiy sistemi ve onun anayasası olan kutsal kitaplar, Tanrı sözü olarak kabul edilmekte ve yönetme erkini Tanrı'ya ve onun seçtiklerine devretmektedirler. Tanrı'nın anayasası olan kutsal kitapların karşısında hukuk devletinin yasalarını çıkarmak, tanrısal irade yerine halkın iradesini ikame etmek, siyasal sistem getiren dinlere inananlar için kabul görebilecek yaklaşımlar olmamaktadır. Kur'an, yönetimin hangi esaslarla yapılacağını Maide suresinin 48. ayeti de açıkça belirtmektedir. Allah'ın indirdiğiyle hükmet dedikten sonra, sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik diyerek, yönetimin Allah'ın kitabındaki esaslara kayıtsız şartsız uyma zorunluluğundan söz etmektedir. Yönetim esasları, peygamber için de bağlayıcı olmakta, Kur'an, peygamberin de yönetimini Kur'an esaslarına uygun yapma zorunluluğunu açıkça ifade etmektedir. Aynı surenin 49. ayetindeki aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın ifadesi, peygamberin yönetme erkini Kur'an esasları doğrultusunda kullanmak zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla demokraside yönetim meşruiyetini halkın iradesinden alırken, İslam devletinde yönetim meşruiyetini ilahi hükümleri hayata geçireceğine dair verdiği taahhütten ve bu taahhütleri harfiyen yerine getirmekten alır. İlahi hükümlere riayet etmeyen her yönetim gayrimeşrudur, şeriata aykırıdır. Ali Bulaç, Modern Ulus Devlet, S-151. Demokrasinin insanın Tanrı karşısında mutlak özgürlük ve bağımsızlığını öngören bir rejim olarak kabulü halinde ise, tanrısız bir rejim olduğu, yine İslamcıların iddiaları arasında yer almaktadır. Bu koşullarda demokrasi, siyasal İslamcılarca Tanrı'ya inanmayanların rejimi olarak tanımlanmış olmaktadır. Günümüzün bazı İslamcı diyalogları, Kur'an'ın siyasal sistemini yorumlarken, tevhid ilkesinin yol gösterici bir kriter olarak alınmasını gerekli görmektedirler. Bu ilkeye göre tüm varlık alemi tek bir güce, Allah'a boyun eğmiştir. Bu sebeple her alanda ona teslim olmak gereklidir. Sosyal, siyasal, ekonomik yaşamın, insan iradesinin ürünü olan objektif yasalara ve kurumlara terk edilmesi ise Allah'a şirk koşmaktır. Tevhid ilkesine göre gücünü ve meşruiyetini kendisinden alan dünyevi bir iktidar düşünülmez. Ancak kaynağını Kur'an'dan alan siyasal proje sadece Müslümanlar için bağlayıcıdır. Dolayısıyla İslam sadece Müslümanlar için ve Müslüman blokla sınırlı olarak totaliter özellik taşır. Ali Bulaç, adı geçen eser S-152. Tüm çağdaş demokrasilerin insan hakları konusunda kabul ettiği evrensel ilkeler içinde eşitlik ilkesi başta gelir. Eşitlik, öncelikle cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması bakımından önemlidir. Bireyin cinsiyetine bakılmaksızın tüm haklardan eşit olarak yararlanması ve hukuk karşısındaki eşitliği tartışılmaz bir gerçek olarak kabul görmektedir. İslam dini ise zamanına göre kadın hakları bakımından reformist ve koruyucu olmakla birlikte günümüz dünyasıyla kıyaslandığında kabulü imkansız olan bir ayrımcılık yansıtmaktadır. Kur'an'da hitap erkekleredir. Birkaç ayet dışında kadını muhatap alan bir üslup kullanılmamıştır. Kadının erkek karşısında ikinci sınıf bir birey olduğu açık biçimde ifade edilmektedir. Bakara suresinin 228. ayetinde erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Nisa suresi 11. ayette Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe kadının payının iki mislini tavsiye eder. Nisa suresi 34. ayette erkekler kadınların üzerine yöneticidirler çünkü Allah kimini kimine üstün kılmıştır çünkü erkekler kadınlara mallarından harcamaktadır. Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarından ayırın ve dövün denilmesi, bu ayetlerin yanı sıra erkeğin dört kadına kadar evlenmesine, teşvik edilmemekle birlikte izin verilmesi, evlenme ve boşanma ile ilgili kuralların erkek lehine düzenlenmesi, çağdaş dünyada kabul gördüğü biçimde bir eşitlik anlayışının dinde yer almadığını göstermektedir. Günümüz koşullarında söz konusu ilkelerin yaşama geçirilmesi mümkün olmamakla birlikte, Kur'an'ı anayasası olarak kabul eden siyasal İslam hareketi için söz konusu ilkeleri uygulamak bir zorunluluktur. Nitekim çağdaş dünyada hala kadın dövmeyi dini bir emir kabul edip bunun yöntemini tartışanlar da pek çoktur. İşte Kadın Dövmenin İncelikleri başlıklı yazıdan Süleyman Çolakoğlu, Milli Gazete 5-2-1997 birkaç satır. Nietzsche demiştir ki, kadına mı gidiyorsun, kırbacını unutma. Bir tabii bu, şaklat koçum kırbacını şunun sırtında anlamına gelmiyor. Bu dünya hayatında erkek iradesiyle kadın işlevi arasındaki dengeyi betimlemektedir sadece. Çağdaş dünyanın bir türlü anlamadığı, anlamak istemediği dengeyi. İslam kaynaklarına göre kadına hüsnü muamele esas. Pek çok şartla birlikte eğer ortada bir nüşuz, serkeşlik varsa, önce nasihat, sonra yatakların ayrılması ve nihayet hiçbir kâr etmezse belli sınırlar içinde darp. Bunun ötesi ise meşrebinize göre isim bekler. Artık maçoluk mu olur, vahşet mi? Netice kadın dövmek ince iştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesi, bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar ifadesine yer vermektedir. Bu madde, insanların doğuştan hür ve haklar bakımından eşit olduğunu vurgulayarak, kimsenin diğerinden farklı ve özel yaratılmadığını ve dünyadaki idealinde yaratılıştaki bu eşitliği yaşama geçirmeye yönelik olması gerektiğini vurgulamaktadır. Zira eşitsizliği doğuşta var olan bir yazgı olarak kabullenmek, eşitliği sağlamayı imkansızlaştıracaktır. Her şeyi Allah'ın yarattığını defalarca tekrarlayan Kur'an ise, yaratılıştaki farklılıkları bir ayrıcalık olarak ifade etmekle eşitsizliği olağan kabul etmektedir. En'am suresi 165. ayette, sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi denetlemek için kiminizi kiminizden dereceler üstün kılan odur denilmektedir. Bu ayetin tefsiri, Allah şerefte, akılda, malda, mevkide insanların bazılarını diğer bazılarından üstün kılmıştır. Kimi güzel, kimi çirkin, kimi zeki, kimi bön, kiminin geçimi bol, kiminin dar, kiminin mevkii yüksek vesaire. Süleyman Ateş, Kur'an-ı Kerim tefsiri cilt 2 sayfa 969 şeklinde yapılmıştır. Farklılıkların doğuştan var olan ayrıcalıklar ve tanrısal iradenin kararı olarak kabulü halinde, insanın bu eşitsizliği değiştirmek yolundaki gayreti acaba tanrısal iradeye karşı gelmek mi olacaktır? Kur'an'da pek çok surede Allah'ın dilediğinin rızkını genişletip dilediğininkini kıstığı anlatılmaktadır. Bunun sebebi Rum suresinin 37. ayetinde de açıklandığı gibi inanan toplum için ibretler taşımasıdır. Ancak yine Kur'an'ın çeşitli yerlerinde Allah dilediğini doğru yola iletir. Bakara 213, Allah dilediğini saptırır. Rad 27 ve Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse Zümer 22 gibi ayetlerin bulunması inanmamak konusundaki kararda Allah'ın dahil bulunduğu izlemine yol açmaktadır. Bu durumda rızıkların dağılımındaki eşitsizliği açıklamak mümkün olmamaktadır. Zuhruf suresi 32. ayetinde Rabbin nimetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve onların kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin ifadesi ise gelir dağılımındaki adaletsizliği bir tanrısal yazgı haline dönüştürmektedir. Dünyanın gelir dağılımı en bozuk ülkeleri arasında petrol zengini Arap ülkelerinin de yer alması ve krallıkla yönetilmeleri acaba bu ayetleri birebir uygulamalarından mı kaynaklanmaktadır? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1. maddesinin devamında bütün insanların birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelerinden söz edilmektedir. Oysa Kur'an'daki kardeşlik sadece müminlerin kardeşliğidir. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat 10. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 4. maddesi, hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır demektedir. Kur'an ise köleliği kaldırmayı teşvik etmiştir. Örneğin Maide suresi 89. ayette yemini bozanların kefareti olarak bir köleyi hürriyete kavuşturmak önerilen yollardan biridir. Nur suresi 33. ayette ise çalışıp belli bir para karşılığı hürriyetlerini kazanmak isteyen kölelere eğer kendilerinden bir iyilik görürseniz mukatebe yapın ve Allah'ın size verdiği malından onlara da verin denilmektedir. Bir başka ayette ise kadınlarından zihar edip sonra söylediklerinden dönenler karılarıyla temasa geçmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuştursunlar. Hadid 3 denilmektedir. Bütün bu ayetler İslam'da köleliğin teşvik edilmediğini, tam tersine kaldırılması yolunda telkinlerin yapıldığını ortaya koymaktadır. Ancak kölelik yasaklanmamıştır. Köleliğin varlığı kadar önemli olan bir konu, kölenin farklı ve daha aşağı sınıfa mensup bir birey olarak görülmesidir. Nahl suresinin 74. ayetinde ise bu eşitsizlik şu sözlerle ifade edilmektedir. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine güzel rızık verdiğimiz, o rızıktan gizli ve açık harcayan kimseyi misal olarak anlattı. Hiç bunlar bir olurlar mı? İnsan topluluklarının çağlar boyu geçirdiği gelişim, insan hak ve özgürlüklerindeki gelişimle paralellik göstermektedir. İlk çağların insanı bir mal olarak kabul eden kölelik uygulamaları, zaman içinde tarihe karışmış ve bu uygulamaların insanlık dışı olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. Tanrısal vahyin ürünü olarak kabul edilen dinlerin ahlaki bir devrimi amaçladıkları ise son derece açıktır. Bu koşullar altında Tanrı sözü olarak kabul edilen kutsal kitapların öncelikle kölelik uygulamasını yasaklamasını, var edilişte meleklerin önünde secde ettiği insanı mal konumundan insan konumuna yükseltmesini beklemek, dine haksızlık yapmak olmasa gerek.